Ayrım 9.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili 4 Mart 1999 tarihli Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada Kürtlerle diyalog arayışlarını sürdüreceklerini söyledi. Aynı günlerde İsrail PKK'ya düşman olmadığını gayri resmi yollarla açıklarken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun PKK'lılarla görüşmek üzere Mossad'ın harekete geçmesini istediği İsrail gazetelerinde yer aldı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde İsrail'in PKK-Türkiye çatışmasına taraf olmadığı ve Öcalan'ın yakalanması operasyonu içinde yer almadığı belirtildi. 3. Bölüm. Kukla Devlet için Atılım Dönemi. 1998 yılından itibaren kukla devletle ilgili süreç olağanüstü hızlandı. ABD bir yandan Türkiye'yi içerideki Kürt sorunuyla boğuştururken diğer yandan dış baskıları arttırıyordu. Washington artık örtüyü atmıştı. Yeni Sevr hülyaları açıktan konuşulmaya başlanmıştı. Amerikan devletinin çeşitli birimlerinde çalışan görevliler Washington'da ve diğer batılı başkentlerde PKK ile ortak Kürt konferansları düzenliyorlardı. Konferansların ana gündemini Kürt sorunu ve İslam oluşturuyordu. Hedefte ise Kemalizm ve ulus devlet vardı. Yalnızca 1998'in Haziran-Temmuz aylarındaki konferans sayısı onu buluyordu. CIA ve PKK, Washington'da Kürt sorununa çözüm forumu düzenledi. 28-29 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da yapılan toplantının çağrısını Washington Kürt Enstitüsü yaptı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz'in o dönem başında bulunduğu Carnegie Vakfı da ev sahipliğini üstlendi. Konferans çerçevesinde CIA'in Türkiye uzmanlarıyla PKK'nın sürgünde Kürt hükümeti ve parlamentosu temsilcileri bir araya geldiler. Konferansın adı gibi katılımcıları da iddialıydı. Morton Abramowitz, Alan Makovsky, Graham Fuller, Henry Barkey konferansa çağrılanlar arasındaydı. Henry Barkey o dönemde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi'nde çalıştığı için bu olay Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu. Türkiye, Kürt sorununa çözüm forumuna müdahale ederek bu ittifakın açıkça sergilenmesini engelledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi Türkiye Sorumlusu Henry J. Barkey, Türkiye'nin tepkisi üzerine konferanstan çekilmek zorunda kaldı. PKK'nın Brüksel merkezli kurduğu sürgünde Kürt hükümeti yöneticileri ve sürgünde Kürt parlamentosu üyeleri de panelistler arasında yer alıyordu. Bu toplantıdan bir ay önce Washington yönetimi PKK'ya mahkeme kararıyla ABD'de açıkça faaliyet yürütme hakkını tanımıştı. O dönemde ardı ardına düzenlenen aynı konulu konferanslardan bazıları şöyle. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2-3 Temmuz 1998 tarihlerinde toplandı. Avrupa'ya giden yolda Türkiye ve komşuları için Kürt sorununun geleceği başlıklı konferansı, Avusturya Karl Renner Enstitüsü ile Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup ortaklaşa düzenledi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bazı parlamenterler ve ABD dışişleri katıldı. İsviçre'nin Lozan kenti 24-25 Temmuz 1998 tarihlerinde bir Kürt konferansına sahne oldu. Kürdistan Hukukçular Birliği adlı bir örgüt tarafından düzenlenen konferans, Lozan Anlaşması'nın 75. yılına denk getirildi. Oysa Türkiye, emperyalizme karşı verilen ilk milli kurtuluş savaşından sonra imzalanan ve kendi kuruluşunu tescil eden anlaşmanın yıl dönümünü kutlamak için İsviçre hükümetine başvurmuş, reddedilmişti. İsviçre'nin yanıtı Lozan Kantonu Belediyesi Dış İlişkiler Sorumlusu Livio Hurzeler kanalıyla şöyle oldu. Başvuru belediye heyetimiz tarafından Bern'deki hükümete iletildi. Hükümet başvuruyu Lozan kantonumuzun itibarı ve güvenlik sorununu göz önüne alarak reddetmiştir. Mayıs 1998'in son günlerindeki bir başka toplantı Pentagon'a bağlı Amerikan Ulusal Savunma Üniversitesi'nde yapıldı. Toplantıya Türkiye'de görev yapmış bazı ABD büyükelçileri, Pentagon'un ve CIA'in Türkiye ve İslam uzmanlarıyla akademisyenler katıldı. Basına kapalı toplantının konusu Türkiye'de iç savaştı. Ele alınan senaryoya göre toplumsal fay hattı diye nitelenen Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Kayseri ve Çorum'da bir cuma çıkışı camilerde bombaların patlamasıyla Türkiye'de iç savaş çıkacaktı. Camilerin bombalanmasından sonra halk kaymakamlık, valilik gibi devlet dairelerine yürüyecek, polis halkın önüne geçemeyince askeri birlikler devreye girecek. Alevi-Sünni çatışmasıyla laik-antilaik çatışması iç içe gerçekleşecek. Polisin çoğunluğu Sünni tarafa geçecek ve polisle asker çatışacak. İslami gruplar yurt dışından silah bağlantıları kuracak. Bölgesel işbirliğine doğru. Türkiye ise 1998'in başından itibaren bölgesel işbirliği açısından güçlü adımlar atıyordu. Türkiye bunun için Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i Bağdat'a gönderdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin 5 Şubat 1998 günü İsmail Cem'i Bağdat'taki sarayında kabul etti. Cem'i kapıda kucaklayarak karşılayan Hüseyin'in Türkiye'nin planına sıcak baktığı belirtildi. Bir saati geçen görüşmede İsmail Cem, Saddam Hüseyin'e Birleşmiş Milletler kararlarına uymalarını, krizin aşılması için bunun gerekli olduğunu söyledi. Cem, buna paralel olarak ekonomik ambargonun kaldırılmasıyla işbirliğinin geliştirilebileceğini, daha önemlisi uluslararası toplumla işbirliği içinde bir bölgesel beraberlik, güvenlik ve işbirliği şeması oluşturulabileceğini söyledi. Saddam Hüseyin, Türkiye'nin önerilerini üzerinde çalışılabilecek bir zemin olarak gördüklerini ifade ederek Cem'in götürdüğü pakete şöyle yaklaştı. Hiçbir neden yokken ABD sürekli bizimle uğraşıyor. Biz BM kararlarına uyuyoruz. Amerika bunu çarpıtıyor. Biz her şeye hazırlıklıyız. Bizim Türkiye ile geçmişte ilişkilerimiz çok iyiydi. Gelecekte de iyi olmasını diliyoruz. İşbirliği konusunda adım atmanızı istiyoruz. Önerilerinizi olumlu karşıladık. Ankara önce İncirlik Üssü'nü Irak'a karşı saldırıda kullandırmayacağına ilişkin kararı verdi. Başbakan yardımcısı DSP lideri Bülent Ecevit, ABD'ye direnilmez diye bir şey yok tavrını alıyordu. Ecevit, 1974'teki haşhaş ekimi yasağının kaldırılmasını hatırlatırken önemli bir bilgi açıkladı. Amerikalılar yasağı kaldırmaya karar veren Türkiye'yi İstanbul'u bombalarız diye tehdit etmişlerdi. Batı'nın hesaplarını bozan bir başka etken de Rusya'ydı. Ankara-Moskova ilişkileri hızla gelişiyordu. Kuzey komşumuz PKK kartını elinden bırakırken Türkiye'de Çeçenistan başta olmak üzere Kafkaslardan elini çekiyordu. Rusya, Türkiye, Irak ve Kürt örgütleri arasında oluşan bölgesel işbirliğine çok önemli bir destek de Çin Halk Cumhuriyeti'nden geliyordu. Çin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'a gönderdiği mektupta İran vurulmasına şiddetle karşı çıktı. Çinli bakan, Birleşmiş Milletler'in ABD'ye bu konuda yetki vermediğini de hatırlattı. Clinton'a mektup: Saddam'ı derhal devirelim. Çoğunluğunu Körfez Savaşı'nın hemen öncesinde 1990 yılında oluşturulan Körfez'de Barış ve Güvenlik Komitesi üyelerinin oluşturduğu 40 kişi 19 Şubat 1998'de Clinton'a bir mektup gönderdi. Komite üyelerinin arasında Dick Cheney ve Paul Wolfowitz de bulunuyordu. Mektubun altında imzası bulunanlar daha sonra George Bush yönetiminde önemli görevlere getirileceklerdi. Mektupta Irak'a derhal müdahale edilmesi isteniyor, bunun ABD'nin ulusal politikası olduğu savunuluyordu. Clinton yönetiminden şunlar isteniyordu. INC, Irak halkını temsil eden geçici yönetim olarak kabul edilsin. Kuzey Irak'taki güvenli bölge güçlendirilsin ve Güney Irak'ta da bir güvenli bölge kurulsun. Özgürleştirilmiş bu alanlarda yaptırımlar kaldırılsın. Bu arazilerde çıkarılan petrol, INC'nin oluşturduğu geçiş hükümetinin finanse edilmesinde kullanılsın. 1.6 milyar dolarlık bir bütçe, INC'nin ayaklanma harcamaları için kullanılsın. Amerikan vericileri bu faaliyet için derhal kullanıma sokulsun. Özgür Irak Radyosu kurulsun. Irak'a yönelik sistematik bir hava bombardımanı uygulansın. Bölgedeki Amerikan kuvvetleri, Irak'a yönelik müdahalenin ciddi olduğunu göstermek için harekete geçirilsin, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye ile işbirliği konusunda görüşmeler yapılsın. Benzer bir mektubu 26 Ocak 1998'de Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi adlı kuruluş adına yine Paul Wolfowitz, Francis Fukuyama gibi Amerikan şahinleri Clinton'a göndermişlerdi. ABD, 1998 başında Irak'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığına girişti. Mektuptaki istekler uygulamaya konuyordu. Bu saldırı için yeniden Türkiye'den destek isteniyordu. ABD Başkanı Clinton'ın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderdiği mektuptaki üslup diplomatikti. Clinton, işbirliğimizin devamını istiyorsanız, diyordu. Yok istenmezse, yani Türkiye, Irak'a yapılacak saldırıya destek vermezse ne olurdu? O da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman'ın çantasındaydı. Ocak ayının ortasında ABD Genelkurmay 2. Başkanı Joseph W. Ralston'la birlikte Ankara'ya gelen eski Ankara Büyükelçisi Grossman, Türkiye'ye şu 5 tehdidi sıralamıştı. Ekonomik yardımı keserim. Kürt meselesini unutma. Kuzey Irak operasyonlarını desteklemem. Silah vermem. Avrupa Birliği'ne girmene arka çıkmam. Bu tehditler Türkiye'nin önüne çıplak bir biçimde kondu. Aslında ABD'nin en sadık müttefiki İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Robin Cook, Sevr planını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ifade etmişti. Türkiye'nin doğu sınırları tartışmalı. Cook'un açık sözlülüğü Türkiye'ye ilişkin planla sınırlı değildi. Irak'a karşı düzenlenecek hava operasyonlarının amacı Irak'ın BM kararlarına uymasını sağlamak değildi. Cook amaçlarının Saddam rejimini zayıflatarak muhalefeti harekete geçirmek, yani parçalanmış bir Irak ve kaos yaratmak olduğunu dile getiriyordu. İngiltere Dışişleri Bakanı Cook, Suudi Arabistan'a giderken uçakta yaptığı açıklamada, hava saldırıları Saddam'ın iktidarda kalmasını sağlayan askeri gücünü kırarsa, muhalefetin daha rahat hareket edebilmesi için yol açılır diyordu. Türkiye, Irak'ı parçalama girişimine ev sahipliği yapıyor. ABD'nin işte bu ortamda düzenlediği Türkiye'yi ve Irak'ı parçalama eksenli konferans ve toplantılar dizisinin en önemlisi Türkiye'de yapıldı. Yeni muhafazakar olarak adlandırılan George Walker Bush yönetiminin en etkili unsurlarının oluşturduğu yeni Atlantik girişimi, NAI'nin 3. Kongresi 1-3 Mayıs 1998 günleri İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda toplandı. Kongrenin gündemini NATO'nun Orta Doğu ve Kafkasya'ya doğru genişlemesi oluşturuyordu. Kongre, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i devirmek için planların yapıldığı buluşmalara sahne oldu. Yeni Atlantik girişiminin İstanbul toplantısına katılanlar arasında Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasları parçalama planının mimarları ve Reagan ve Thatcher döneminin bürokratları da bulunuyordu. Soğuk Savaş dönemi teorisyenlerinden Yeşil Kuşak politikasının mimarı Zbigniew Brzezinski kapanış konuşmasını dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile birlikte yaptı. Carnegie Vakfı Başkanlığından emekli olan ve Dış İlişkiler Konseyi CFR'ye geçişini ABD diplomasisinin beyin takımına girdim diye ifade eden ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz toplantı boyunca yoğun kulis yürüttü. ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı, Karanlıklar Prensi Richard Pearl, toplantının ev sahiplerinden biriydi. Pearl, Pentagon görevlileriyle birlikte Irak'a parçalama görüşmeleri yaptı. Toplantıya katılanlar arasında Irak'a bölme planlarının baş figüranı, CIA güdümlü INC Başkanı Ahmet Çelebi'nin bulunması dikkat çekti. Çelebi, aynı toplantıda kendisine mikrofon uzatan aydınlık muhabirine, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i devirme planlarının 1996 Eylül'ünde kesintiye uğradığını, şimdi yeniden devreye sokulduğunu söyledi. Çelebi, Irak'ın güneyinde ve batısında bağımsızlık ilan edilecek dedi. Karanlıklar Prensi Pearl de bu yeni inisiyatife desteğini ifade etti. ABD geçici Irak hükümetini desteklemeli dedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Türkiye masası yöneticilerinden İslam uzmanı Harold Roth ile Pentagon'un kıdemli görevlisi Paul Wolfowitz toplantıda Irak kulisi yapanlar arasındaydı. Aynı ikili 1997 yılında Kuzey Irak'a giderek görüşmelerde bulunmuştu. KYB'nin Washington temsilcisi Berham Salih toplantıya çağrılırken KDP'den kimsenin toplantıda bulunmaması dikkat çekti. NAI Müdürü Jeffrey Gedmin, kongreyi İstanbul'da düzenlemelerini Atlantik İttifakı'nın Orta Doğu ile işbirliğini güçlendirmek gerekçesiyle açıkladı. Gedmin, Atlantik toplumuna ve Batı'nın çıkarlarına yönelik tehditlere karşı mücadeleye hazır kişileri toplantıya çağırdıklarını belirtti. Ürdün Veliaht Prensi Hasan Bin Talal toplantıya katılarak Atlantik girişiminin Orta Doğu'ya gelişinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Orgeneral Çevik Bir konuşmasında Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü güvenliğe katkıda bulunan ülkeler olarak niteledi. Pearl, yeni eksenin yaratılmasının NATO'nun önümüzdeki dönem görevi olduğunu savundu. 1997 Lüksemburg zirvesinden sonra Türkiye-AB ilişkilerinin askıya alınmasının ardından Türkiye'ye karşı Avrupa kötü polisi, ABD iyi polisi oynuyordu. NAI toplantısında da aynı oyun oynandı. ABD'liler konuşmalarında sürekli Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptılar. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etme işini eleştirdiler. Brzezinski, Türkiye, Orta Asya'da yaratılmak istenen yeni eksenin stratejik ülkesi derken, Abramovich, Türkiye'nin AB'ye girişi, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin NATO'ya girişinden daha stratejiktir diye konuştu. Thatcher'ın özel danışmanlarından yeni Atlantik girişimi eş başkanı John O'Sullivan'ın konuşmasını yapmak üzere Çevik 1'i davet ederken, anayasa tarafından Kemalist Cumhuriyeti korumakla görevlendirilmiş TSK'nın değerli komutanı diye tanıtması dikkat çekti. Orgeneral Çevik 1 ve Cumhurbaşkanı danışmanı emekli Orgeneral Nezihi Çakar yaptıkları konuşmalarda Türkiye'nin yönü batıya dönüktür. Bunu değiştirmek istemiyoruz mesajını verdiler. Haziran Mutabakatı. Türkiye ile Amerika arasında 1998 yılı Haziran ayında varılan mutabakat kukla devlet açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Haziran mutabakatı diye anılan bu gizli anlaşmayla PKK'nın tasfiyesi, Öcalan'ın teslimi karşılığında Türkiye'nin Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da ABD operasyonlarına katılması karar altına alındı. TSK'nın yeni NATO konsepti çerçevesinde Kafkaslar ve Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 3 ayrı grupta görevlendirileceğine ilişkin taahhütte bulunuldu. Bunun karşılığında askeri giderleri ABD karşılamaya başladı. 1998 Haziran mutabakatı aynı yıl Temmuz ayında imzalandı. ABD yönetimi Türkiye'ye ciddi miktarda askeri yardımda bulundu. Gizli mutabakatı Aydınlık Dergisi 20 Haziran 1999 tarihli 622. sayısında 28 Şubat'a balans ayarı, Haziran mutabakatı başlıklı kapak haberinde kamuoyuna duyurdu. Dışişleri ve devlet istihbaratı kaynaklarından öğrenildiğine göre ABD ile görüşmeler Mart-Haziran arasında Ankara'da, İstanbul'da ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapıldı. Görüşmeleri MİT ve Dışişleri içinden bir ekiple ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ve CIA'nin Türkiye masası yetkilileri yürüttüler. ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Francis Ricardon, CIA'den John McCannon temsil etti. Görüşmelerin gündemini ve karar tasarılarını Pentagon belirledi. Üzerinde birleşilen noktalar Pentagon tarafından anlaşma metni haline getirildi. Tel Aviv toplantısında Ankara toplantılarına katılanların yanı sıra askeri yetkililer de bulundu. Washington'daki nihai buluşmaya Tel Aviv görüşmelerine katılan heyet gitti. ABD heyetinde Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye masasından Henry Barkey, iki albay ve Francis Ricardon'la CIA'nin Yakın Doğu Masası 2. Başkanı bulunuyordu. Albaylardan birisi Irak Masası'nın başkanıydı. Ricardon'la CIA'nin Yakın Doğu Masası 2. Başkanı da anlaşmayı paraf ettiler. Henry Barkey anlaşmayı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayına sundu. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Türkiye'ye teslimi için CIA, MIT ve Mossad'ın ortak çalışma yapması Tel Aviv toplantısında kararlaştırıldı. Türkiye, Tel Aviv görüşmelerinde antilaik akımlara yönelik mücadelesini sürdürme kararını masaya getirdi. ABD bu karara cepheden karşı çıkmadı. Buna karşılık ABD ve NATO aleyhtarı faaliyetlerin önlenmesini teklifini getirdi. Türkiye heyetinin başkanı, ABD ve NATO aleyhtarı, anti-Amerikan sol partilerin liderlerinin ve NATO karşıtı diğer siyasi parti kurmaylarının ve benzeri dernek, vakıf ve yayın organlarının etkisizleştirileceğine dair güvence verdi. Washington'da son şeklini alan Haziran mutabakatında NATO ve BM kararlarına karşı her türlü faaliyetin durdurulması için caydırıcı operasyonların gerçekleştirilmesi kararı alındı ve bunu icra edecek birimler belirlendi. PKK itirafçısı Sami Demirkıran'ın DGM savcısına verdiği sahte bir belgeye dayanarak İşçi Partisi'ne ve Genel Başkanı Doğu Perinçe'ye karşı düzenlenen devlet operasyonu, Haziran mutabakatından sonra CIA ile MIT içindeki bir ekip arasındaki görüşmelerde kararlaştırıldı. CIA Türkiye İstasyon Şefliği, Pentagon'dan ABD'nin Orta Doğu etkinliklerini sınırlayan örgüt ve güçlere karşı Türkiye'de operasyon yapma onayı aldı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Eylül 1998'de uydurma olduğu kısa sürede ortaya çıkan, MIT'in kontrolündeki bir PKK'lı itirafçısı tarafından verilen iki mektup gerekçe gösterilerek tutuklandı. İşçi Partisi'nin 540 örgütü sabah saat 9.30'dan itibaren aynı saatte basılıp arandı. Bu iş için 26 bin polis seferber edildi. Arama kararı Ankara DGM'ce verilmişti. Kararın ülke çapında uygulanması yetki istismarı oluyordu ve yasal değildi. MİT içindeki CIA ile doğrudan bağlantılı Mehmet Eymür ekibinin amacı, İşçi Partisi'nin kapatılması, Aydınlığın yayınının durdurulmasıydı. Ancak güçleri yetmedi. Haziran mutabakatı görüşmelerinde Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devletinin varlığını sürdürme ve güçlendirme olanakları da tartışıldı. Saddam Hüseyin'in devrilmesinin Türkiye'ye getireceği yararların da değerlendirildiği bu toplantıda Kerkük-Musul pazarlıkları da masaya getirildi. Türkiye, İran toprak bütünlüğünü savunmak kararında ısrar edilmesini istedi. Ancak ABD'nin talepleri kabul edildi. BM ve NATO'nun aldığı kararların aynen uygulanacağı, mevcut uluslararası anlaşmalara harfiyen uyulacağı karara bağlandı. ABD'nin kendi lehine görmediği pürüzler giderildi. Türkiye aynı dönemde İsrail'le de aynı içerikte bir anlaşma yaptı. İsrail, Türkiye'den bağımsız olarak Pentagon'la Türkiye ve Orta Asya konulu anlaşmalar da yapmıştı. 1998 Eylül Anlaşması'na doğru. Aynı günlerde ABD bölgede yeni komplolar peşindeydi. Bu amaçla yeni bir plan uygulamaya başladı. Planda şu başlıklar dikkat çekiyordu. Iraklı Kürtlerin özellikle Barzani liderliğindeki KDP'nin Bağdat yönetimiyle sürdürdüğü diyaloğu koparmak. Iraklı 73 muhalif örgütü bir araya getirmek. Muhalefetin yurt dışı çalışmalarının eş güdümü için Londra'da bir merkez kurmak. Bu amaçla 5 milyon dolarlık bir fon ayrıldı. Tahran'da yaşayan Şii lider Ayetullah Seyit Muhammed Bakır El Hakim'i de kendi yanına çekmek. Hakim'in 10 bin silahlı adama sahip olduğu belirtiliyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kuzey Körfez Dairesi Şefi David Welch başkanlığındaki ABD heyeti 1,5 yıl aradan sonra Temmuz 1998'de yeniden Kuzey Irak'a gitti. Heyet, KDP lideri Mesut Barzani ve KYB lideri Celal Talabani ile görüştü. Bu görüşmede Welch ve ekibi Barzani ile Talabani'yi bir ay sonra imzalayacakları anlaşma için ikna etti. Welch'in çabaları sonuç vermişti. İki Kürt lider Eylül 1998'de Washington'da bir araya geldi. 1994'ten beri çatışan iki Kürt lideri Bill Clinton yönetimi barıştırmış ve bir devlet kurma yönünde örgütlemişti. Barzani ve Talabani, Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın koltukları altında poz veriyor ve aralarındaki bütün sorunları çözeceklerini ilan ediyorlardı. Anlaşmada Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının önlenmesi de karar altına alınıyordu. Anlaşma basit gibi görünüyordu. Oysa bu iki Kürt grubu ikna etmek için Washington 2 yıldır uğraşıyordu. Ancak esas neden Kürt grupların inatçılığı değil, Türkiye'nin direnciydi. Ve o direnç başka tehditlerle kırılıyordu.